Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Funda Yalçın telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Zihnimizi olumsuzluklardan korumak, daha güçlü durmak için bitkilerden faydalanabilir miyiz diye soracağız kendisine. Bakanın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemizde yayınımız sürecek. Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon hattımızda olacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü istatistikleri üzerinden Türkiye'de iş gücü piyasaları üzerinde değerlendirmeleri alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz bir müzikle başlıyoruz.
Yola çıktım geceden, adı aşk dilim. Soldu güneş pencereden, kurumuş çiçeğim. Yüreğimde bir ince hüzün kokusu, nefesimle dolu. Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu, durulur mu suyu? Çıktım geceden, adı aşk değilim. Soldu güneş pencereden, kurumuş çiçeğim. Yüreğimde bir ince hüzün kokusu, nefesinle dolu. Yaktı kor gibi sevgilerin yokuşu, durulur mu suyu?
Çok uzak. sağlıcakla.
Bakan'da Sağlıcakla köşemizde yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi 2022 yılına girdik ama şu pandemiden bir türlü kurtulamadık hocam. Hep sürekli istiyoruz ki hep güzel günler görelim ama ben hep umutlu yaklaşıyorum. Yeni günler güzellikleri bir umut kapısıdır diye düşünüyorum. Bugün de sizden aslında biraz bu umudu aşılamak için, daha güçlü durmak için, zihnimizi bu olumsuzluklardan kurtarmak için acaba bitkilerden faydalanabilir miyiz diye sormak istiyorum.
Tabii ki. Aslında sadece hani zihnimizi değil bedenimizi de korumuş oluyoruz bir taraftan. Zihnimiz daha olumlu yaklaştığı zaman olaylara. O yüzden çok önemsiyorum ben de bu konuyu. Evet. Şimdi tıbbi bitkiler grubunda bizim adaptojen bitkiler dediğimiz bir grup bitkiler var ki bunlar çok büyük öneme sahip. Çünkü adaptojen demek aslında adaptasyon, yani değişen yaşam koşullarına ayak uydurma, hem zihinsel hem de fiziksel olarak uyum sağlamak. Yani aslında bu yüzden biz pandemide ilk başta hastalık yeni başladığında bu kadar zorluk yaşadık. Çünkü uyum sağlayamadık hemen. Veya mevsim değişimlerinde çok kişi hasta olur. Neden hasta olur? Aslında bir sıcak bir soğuk olur. Bu sefer hani bizim vücudumuz ona uyum sağlamakta zorlanır. Mevsim değişirken yine sonbahar geldiğinde biraz daha böyle kendimizi karamsar hissederiz, biraz depresif hissederiz. Yine bu da değişim aslında, çünkü hem hava sıcaklığı değişiyor, işte güneşin doğuş batış saatleri değişiyor. Biz bütün bunlara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Olay uyum sağlayana kadar, ama aslında uyum sağladıktan sonra biraz rahatlıyoruz.
Evet.
Şimdi bu adaptojen dediğim, hani bu uyum sağlamamızı artıran bitkilerin en başında aslında bizim 30 Aralık'taki programda da bahsettiğimiz bir bitki vardı, ginseng bitkisi. Evet. Hani Türkiye'de yetişmeyen bir bitki ama dünyada aslında en yaygın olarak kullanılan, bu amaç için kullanılan bir bitkidir. Bitkinin kökleri kullanılır. Mental yorgunluk, hem mental hem aslında fiziksel yorgunluk ve halsizlikte kullanılır. Yani direkt amacı işte stresin, bu hem zihinsel hem fiziksel stresin etkilerinden korumaya çalışır vücudu. Ginseng bir taraftan işte çay olarak da kullanılabilir, bir taraftan piyasada standartize ekstreleri vardır.
Evet, hatta reklamlar da bu ara çok fazla duyuyoruz hocam. Hani tabii firma ismi tabii ki vermeyeceğiz ama sürekli evet. O ginseng veya ginseng, bilmiyorum C mi G mi okuması daha doğru ismini, hep içinde o maddeyi içeren ürünlerin piyasada olduğunu görüyoruz çoğunlukla bu aralar.
Önemli olan bizim her zaman söylediğimiz farmakopedeki standartları karşılayan standartize ekstre taşıyor olması lazım ki ona göre doz ayarı yapılabilsin. Çünkü tamam, çayı da kullanılır. İşte 1-2 gram bitki kısmı üzerine çayı su eklenerek kaynatılıp böyle dekoksiyonları hazırlanabilir. O kullanılabilir ama onun dışında %40'lık etanolle veya işte daha farklı oranlarda etanollerle hazırlanan ekstreler var. Onlar veya sıvı ekstreler var. Hem kuru ekstreler hem
sıvı ekstreler. Bu ekstre dediğiniz o tablet, yani suya atılınca çözünen tabletler mi?
Şöyle değil aslında. Ekstre dediğimiz şey bitkinin özü. Bitkinin özünün çıkarılması lazım ki eğer biz bitkiyi doğrudan almıyor isek, o bitkideki faydalı olan bileşiklerin bir ortama çekilmiş olması lazım. İşte onu ne yapıyoruz? İşte ya suyla kaynatılıyor veya başka bir çözücüyle kaynatılıyor veya farklı ortamlarda çalkalanarak bu bizim üstünü çıkarma dediğimiz işlem yapılıyor. O zaman o sıvıya geçiyor. Daha sonra oradaki çözücü uzaklaştırılarak hani bizim alabileceğimiz bir dozaj formu hazırlanıyor onunla. O işte bileşiklerin özelliğine göre.
Ginseng bitkinin adı öyle değil mi?
Evet, evet. Bu bitkinin adı. Aslında şimdi söylediniz ya, reklamlarda çok fazla evet. duyuyoruz diye. Hani burada yine acaba gerçekten doğru bitki midir? Panax ginseng bitkisinin olması lazım. Çünkü ginseng adıyla anılan farklı ginsengler de var. İşte bazen beyaz ginseng, kırmızı ginseng gibi şeyler duyabilirsiniz. Hı hı. İşte doğal haliyle kuruduysa beyazdır. Buharla muamele edilip kurutulduysa kırmızıdır. Ama hani kullanılışta aslında her ikisi de kullanılabilir.
Biz bunu, özür dilerim hocam sözünüzü kestim. Eczanelerden mi temin edebiliriz doğrudan bu bitkiyi? Yoksa,
evet. Eczanelerden standartize ekstra taşıyan farmasötik dozaj formlarını temin edebilirsiniz. Ginseng bu şekilde kullanılabilir. Ama ginseng kullanırken tansiyon problemi olanlar, şeker hastası olanların mutlaka dikkat ediyor olması lazım. Onlarda bazı olumsuz etkiler olabilir.
Miktarında var mı bir sorun? Örneğin hani tüketilme günlük miktarı ne kadar olmalı en fazla örneğin?
Onlar şu şekilde, söylediğim gibi dozaj formuna göre değişiyor. Ama mesela çayı hazırlanacaksa, doğrudan drok üzerinden çayı hazırlanacaksa 1-2 gram bitki üzerinden çayını hazırlayıp 2-3 kez içebilirsiniz. Ama bu hazırlanan ekstreler daha yoğun olduğu için onlarda onun konsantrasyonuna göre işte 200 ila 600-700 miligrama kadar değişen, o ekstrenin cinsine göre farklı farklı dozlar vardır ki bunlar hep bizim söylediğimiz işte kaynak kitaplarda, monograflarda ayrı ayrı belirtilir.
Eczacıdan istediğimizde o aldığımız ürünün en azından ne kadar ekstre olduğuna, yani miktarını kontrol ederek almamız gerekiyor. Bu sefer de hani çok fazla stresten uzaklaşayım derken farklı sorunlarla karşılaşmak durumunda kalmamak lazım değil mi hocam?
Kesinlikle öyle. Aslında hani ginseng stresten uzaklaştırmaktan çok stresle bizim baş etmemiz konusunda bize yardımcı oluyor. Mesela reishi mantarı da o şekilde. Reishi mantarı da dönem dönem çok gündeme geliyor. Kırmızı mantar diye de biliniyor. Ama mesela kırmızı mantar aslında taş mantar. Böyle hani bizim bildiğimiz gıda olarak
yenen bir şey değil.
Mantar cinsi gibi değil. Çok böyle sert bir dokusu olduğu için onun çözünebilir toz hali kullanılıyor. Bazen işte drok yine olduğu gibi kullanılıyor veya işte kahve gibi hazırlanabiliyor. Bazen yine çayları yapılarak hazırlanıyor. Reishi mantarı da strese ve yorgunluğa uyum sağlayıcı, işte direnç artırıcı özellikleri olan bir mantar. Antioksidan özellikleri var. Ama mesela kan sulandırıcılarla kesinlikle kullanılmaması lazım. Evet. Onun dışında işte ilk kullanıldığında bazı kişilerde ciltte döküntüler olabilir, kızarıklık olabilir veya ağız, burun, boğazda kuruluk olabilir. Bunun gibi yan etkiler gözlenebilir.
Evet, yaş grubuna göre peki değişir mi? Örneğin üniversite sınavına hazırlanan bir çocuğu olan anne çocuğu için kullanabilir mi? Gerçi 18 yaşında hani uygun mu yaş grubu, ya da belli bir yaşın üzerinde, örneğin 50-60 yaşın üzerinde biri için yine faydalı olur mu?
Şöyle, şimdi bunları kullanırken bir kere mutlaka ve mutlaka işte hekimle bunu konuşmak lazım. Çünkü özellikle yaşlılar çok fazla sayıda ilaç kullanıyorlar. İşte tansiyon ilaçları ayrı, işte kolesterol düşürücüleri ayrı, kan sulandırıcı birçoğu kullanıyor zaten. O yüzden hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarda ise hep benim söylediğim tıbbi bitkilerde, yani aslında benim programda dile getirmeye çalıştığım diye söyleyeyim, hepimizin, bizim bu alandaki çalışan hepimizin bildiği, eğer özel bir çocuk dozu verilmedi ise hiçbir şekilde zaten tıbbi bitkilerin biz çocuklarda kullanılmasını uygun görmüyoruz. Hani çünkü işte farklı farklı etkiler olabilir. O yüzden riskli olabilir. Eğer geleneksel olarak kullanılıyorsa zaten onunla ilgili de yine bu sağlık otoritelerinin tanıdığı monograflarda bunlar kayıtlıdır ve özel dozları vardır. Evet, eğer 18... bir çocuk dozu yoksa kesinlikle kullanılması önerilmemeli.
Anladım hocam. 18 yaşta yine bizim çocuk yaş durumuna giriyor değil mi? Yani üniversite çağında, çünkü en çok stres çocuklarımız tam da o çağda yaşıyor. Onun için özel olarak sormak istedim. Belki bizi dinleyen anne babalar vardır. Üniversite çağında çocuğu olan, o anlamda sormak istedim ama anladığım kadarıyla onlarda da şu anda kullanmamak daha iyi.
Evet, bu kısımlar çok fazla önerilmeyen kısımlar diye söyleyebilirim. Rhodiola diye bir bitki var. Böyle altın kök diye biliniyor. Rhodiola rosea diye bir bitki. Aslında böyle çok soğuk dağlık bölgelerde yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin köklerinin de yine benzer etkisi vardır. İşte kişinin direncini artırır, fiziksel ve zihinsel performans artırıp işte yorgunluk hissini azaltıcı ve böyle psikolojik stresle yine baş etmeye yardımcı olan bir bitki. Bu bitkinin de piyasada çok değişik dozaj şekilleri var. Kök toz olarak da yine kullanılışı var ama bunlar da yine standart ekselleri halinde kullanılması gerekiyor. Ayrıca hani bu bitkide de özellikle de belirtilmiş ki hem Avrupa İlaç Ajansı monograflarında 18 yaşın altında kesinlikle kullanılmaması gerektiğine dair. Ama bir taraftan işte karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olan kişilerin de bu bitkiyi kullanması önerilmiyor. Veya antidepresan ilaç alanlarda da problemlere sebep olabilir. O yüzden bu kişilerin de yine kullanmaması gerekiyor. Eğer böyle problemler yok ise, işte gece alındığında uykusuzluk yapabilir.
Fazla canlandırdığı içinse.
Evet. Bu tip etkileri olabilir ve zaten 20 günden daha uzun sürede kesinlikle kullanılması önerilen bir bitki değil.
Evet, altın kökü için konuşuyoruz değil mi hocam? O diğer az önce saydığımız ginseng ve diğerinde tekrar.
Reishi mantarı.
Evet, o ismi biraz farklı hocam. Tekrar söylemenizi rica edeyim.
Tabii ki. Kırmızı mantar, reishi mantarı. Aslında tıbbi bitkileri iki hafta süreyle kullandığınızda hala şikayetleriniz devam ediyorsa bir hekime başvurmakta her zaman fayda var.
Evet. Sonuçta
iki haftadan
Sonuçta hocam hani bu bitkileri aldık, eğer belki başka türlü bir sıkıntı vardır ve bunu yalnızca hani bitkiyle veya içtiğimiz çaylarla çözemeyeceğimizi anladığımızda muhakkak başvurmamız gerekiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi başka içilen bitki var mı bu şekilde stresle başa çıkabilmemizi sağlayan?
Bunun dışında aslında bizi sakinleştiren birçok çaylar var tabii ki. Mesela İngiliz lavanta çiçeğinden hazırlanan çay içilebilir günde 2-3 kez. Melisa çayı, papatya çayı, bunlar zaten birazcık stresle bizim yine baş etmemizi kolaylaştıran, ama bunlar biraz daha hani adaptojen kavramından biraz daha uzak. Ama en azından işte kedi otu kökü gibi uykuya dalmamızı bizim kolaylaştırıp bazen uyku kalitesini artırarak da yine bu etkiyi gösteriyor olabilirler.
Evet, içilenlerden bahsettik daha çok hocam, ama tabii içilmeyenler de var mıdır diye sormak isterim size. Özellikle biraz daha hafif, belki aroma terapide benzer amaçlarla kullanılan bitkilerimiz de var mı?
Tabii ki hani bu amaçla aslında uçucu yağlardan faydalanabiliriz. Yani bazen dahilen tıbbi bitkileri tüketmek, özellikle çay halinde tüketiyorsak, birincisi hepimizin damak tadına uygun olmayabiliyor bu çaylar.
Evet.
Veya daha böyle şiddetli etkileşimler yaşanabiliyor.
Yan etkileri belki görülüyor.
Yan etkiler daha fazla olabiliyor. Ama biraz daha hafif, hani çok yoğun bir şekilde şeyi görmek istemiyoruz ama mesela çalışma ortamında ben birazcık daha az gerilmek istiyorum. Biraz daha işte paniğe kapılmadan, diyelim ki bir işte zaman diliminde bir iş yetiştirmeye çalışıyorum. Biraz daha sakin sakin o işe odaklanayım istiyorum. Böyle durumlarda aslında aromaterapide kullanılan birçok uçucu yağdan da faydalanabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Çoğunlukla işte difüzörler yardımıyla bu yağlardan faydalanabiliriz. Ama sadece difüzör yardımıyla değil, mesela gül yağından bu Isparta gülü uçucu yağını böyle bir stres, kaygı hali var ise mesela bileklere ve şakaklara 2-3 damla Isparta gülü uçucu yağıyla bir masaj yapabiliriz. O andır kendimizi rahatlatmak için veya işte küçük miktarda yine gül yağı ilave edilmiş bir su ile banyo yapabiliriz. Bunlar da bizi rahatlatabilir.
Ay, şu anda bu kokusu burnuma geldi hocam, vallahi olsa da şu anda o kokuyu hissetsek gerçekten çok hoş.
Evet.
Kokular her zaman, geçtiğimiz hafta da parfüm kokuları üzerine konuştuk değerli hocamızla, Ömür hocamızla. Kokular her zaman aslında bizi olumlu yönde etkileyen unsurlar, her nerede olursak olalım ve hangi kokuyu duyarsak duyalım, hem geçmişe ait bir şeyleri hissediyoruz, belki anıları hatırlıyoruz, hem de o anda kendimizi daha iyi hissediyoruz sadece koklamakla bile. Bu anlamda evet. Sanıyorum aromaterapide kullanılan bu uçucu yağlar o stresimizi azaltmak evet. için ya da o anki o gerginliğimizi almak için birebir gibi görünüyor.
Kesinlikle, mesela greyfurt uçucu yağı taze greyfurt meyvelerinin kabuklarından elde edilen bir yağdır. Yani bunu böyle bir damıtma yoluyla değil de mekanik yolla, bu kabukta zaten böyle yuvarlak yuvarlak kese gibi cepler vardır. Onların içinde bulunur uçucu yağlar, şeyde portakalda, greyfurtta, limonda, meyve kabuklarında bulunur. Mesela greyfurt uçucu yağı yorgunluk, bitkinlik, böyle bir güç kaybı hissettiğiniz durumlarda işte konsantrasyonu yükseltmede, böyle bir zihinsel faaliyetlerinizi arttırmada, işte kaygı ve endişenin giderilmesinde kullanılabilir. İşte difüzöre 4 ila 8 damla damlatırsanız ortamda bunları soluyunca, ama tabii ki bu familya uçucu yağlarına herhangi bir şekilde duyarlılığınız yok ise, çünkü bazı kişilerin bazı kokulara duyarlılıkları
hassas
olabiliyor biliyorsunuz.
Evet.
Hassas olabiliyorlar. Onlara dikkat etmek lazım.
Evet. Yine hocam. Buyurun tekrar, buyurun hocam, ben başka bir şey söyleyecektim. O zaman
buyurun.
Müsaadenizle önce ben söylemiş olayım. O greyfurt kabuklarından bahsettiniz yine. Aslında hep geleneksel yöntemler geliyor benim aklıma. Çok eskilerden kalan, yine hani anıları hatırlatıyor dediniz ya. Anneannemden hatırlıyorum. Böyle bir suyun içine kabukları doğrardı. Yani daha doğrusu greyfurtu yedikten sonra kabukları suyun içine atar. Bir süre kaynatır ve o kokunun eve yayılmasını sağlar. Sonrasında işte bir süre sonra geri kapatırdı ve biz o kokuyu duyardık. Onu hatırladım şimdi size anlatınca. Demek ki ta o eski geleneksel yöntemler zamanında bile bu kokunun ne kadar o gerginliği azalttığı hissedilmiş olmalı ki böyle yöntemler bir şekilde denene denene bugünümüze
evet.
kadar gelmiş.
Kesinlikle. Mesela portakal kabuğu, portakallar yendikten sonra sobanın üzerine konurdu.
Evet. O da vardı. Doğru. Sobanın üzerine konduğunu da hatırladım şimdi siz söyleyince. Yani aslında bu da bir çeşit evde yapılabilecek o stresle
kesinlikle.
Başa çıkma yöntemlerinden biri olsa gerek, değil mi hocam? Gerçi pek sobalı ev kalmadı ama.
Evet, ama yine de bazı evlerde kuzineler var
evet.
Hala. Bence yine de aynı şekilde kullanılabilir. Çünkü portakal yağı da işte endişe giderici, duygu durumunu artırıcı, ruh halini düzenleyici olarak kullanılır aromaterapide.
O zaman bu çocuklarımıza, o hani programın başında bahsettiğim üniversite ya da bunun gibi sınavlara girecek olan çocuklarımıza bu tür yağlardan kullanmamızda bir sakınca olmazdır değil mi hocam?
Eğer alerjik değillerse işte bazı çocuklarda astım kökenleri olabiliyor, alerjiye bağlı olan veya olmayan veya bu bitkinin herhangi bir ürüne daha önce hassasiyet geliştirmediyse ve o ortamda tabii hani gece uyumasını sağlamamak lazım ama bir yarım saat, 40 dakika o ortamda kalabilir. Ondan sonra yine çok güzel bir şekilde havalandırılması lazım.
Yani yine çocuklarımızda biraz daha dikkatli olmakta fayda
tabii
var.
Tabii ki. Hatta sadece çocuklarda değil, evcil hayvanlarda da bu problem yaratabilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Onları da korumak lazım. Hani hayvanları özellikle bu ortamlardan uzaklaştırmak zaten önerilir.
Evet. Başka var mı hocam bu tür kullanabileceğimiz uçucu yağ?
Tabii turunç yaprağı yağı yine bu şekilde kullanılabilir. Burada ama turunç bitkisi de aslında bu portakal, greyfurt aynı aileden. Ama burada yaprağından elde edilen yağı kullanıyoruz. Buradaki yapraktan damıtma yoluyla elde edilen yağda işte stresi azaltıcı, yatıştırıcı etkileri var. Onun dışında gardenya çiçeklerinden elde edilen uçucu yağ böyle gerginlik, panik gibi durumların giderilmesinde işte banyo olarak kullanılabilir. Böyle işte 5-6 damla gardenya uçucu yağı bir küveti suyla doldurup ondan sonra 5-6 damla gardenya uçucu yağı konulabilir ve bu suda 10 ila 20 dakika dinlenebilirsiniz bu gerginliğinizi atmak için. Veya limon kabuğu uçucu yağı da yine mental aktiviteyi artırmak için enerji vermek, kaygı gidermek, stresi azaltmak için yine buharlaştırıcılara damlatılarak kullanılabilir.
Evet, hazır kış mevsimindeyiz. Bu kokulara da aslında biraz aşina burnumuz, yaz gelince çok fazla bu kokuları duyamıyoruz ama kışın biraz daha şanslıyız galiba. Evet. Ama hani meyve olarak alıp da o yine kabuklarını sobada kurutamasak bile uçucu yağ olarak kullanıp sizin de o bahsettiğiniz yöntemlerde bu kokulara maruz kalıp aslında biraz olsun o gerginliği, stresi azaltabiliriz diye düşünüyoruz. Hocam son dakikalarımıza doğru giriyoruz sizinle olan bölümümüzün. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Son olarak yağlarda sadece dikkat etmemiz gereken hususları unutmamamız gerekiyor. Onu hatırlatmak istiyorum. Eğer işte göz ile temas ettirilmemesi lazım. Çocuklardan uzak tutmak lazım. Aşırı hassasçıklarda alerjilere sebep olabilir. Öncesinde mutlaka çok küçük bir bölgede eğer masaj yoluyla uygulanacaksa küçük bir bölgede denemek lazım. Bir süre beklemek lazım. Ondan sonra kullanmak lazım.
Bu denenecek bölge el olabilir mi örneğin? Hani elin ya da iç kısmı. Elimizi kullanabilir miyiz denemek için?
Genellikle bilekler kullanılıyor. Hani bileklerde çünkü bir de çok rahat görüp rengi de daha açık olduğu için bir kızarıklık oluyor mu çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Çoğunlukla o yüzden orası kullanılıyor.
O bileğimizin iç tarafı değil mi hocam?
Evet.
Avucumuzun devamı olan kısmı, onu da belirtelim. Zaten aslında parfümleri bile denerken hep o bölgeyi daha çok sıkmayı tercih ederiz. Kokuyu daha iyi algılarız.
Evet, kesinlikle. Ve bir de şunu da söyleyeyim hemen çok hızlı. Uçucu yağlar çok böyle güzel kokuludurlar ama tahriş edebilirler cildi. O yüzden mutlaka zeytinyağı, ayçiçek yağı, Hindistan cevizi yağı gibi bir yağın içinde seyrelterek kullanmakta fayda var.
Evet, doğrudan kullanmak yerine biraz daha düşük dozlarda kullanmış oluyoruz böylelikle değil mi hocam?
Tamam. Cildi uygulayacaksak.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam aktardıklarınız için. İnşallah 2022 çok güzel bir yıl olacak ve biz o yılı en huzurlu, en mutlu, en stressiz ve gergin olmadığımız halimizde geçireceğimizi inancımızla size uğurlamış olalım. Sevgi ve saygılarla çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Funda Yalçın hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlıcakla köşemizde. Zihnimizi olumsuzluklardan korumak, daha güçlü durmak için yararlanabileceğimiz bitkileri, içebileceğimiz çayları bize aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Çalışanların Dünyası.
Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Kolaylıklar diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bildiğim kadarıyla 10 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun iş gücü istatistikleri yayınlandı. Biz de bugün Türkiye'de iş gücü istatistiği, daha doğrusu Türkiye'de iş gücü piyasalarını konuşmak istiyoruz. Ama biraz bu istatistiklere değinelim hocam. Çünkü iş gücü ve işsizlik verilerine ilişkin çok önemli bilgiler de yer aldı bu yayınlanan iş gücü istatistiklerinde. TÜİK bu istatistikleri her yıl yayınlıyor. Mu? Ne kadar sürede, hangi yöntemlerle belirleniyor? Önce bunlardan başlayabilir miyiz?
Evet. Şimdi Sezin Hanım, TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu uzun süredir iş gücü istatistiklerini yayınlıyor. Ancak bunun periyodunu belli dönemlerde işte 3 ayda bir, ayda bir düzenliyor. Yine belli bir dönemdir de aylık olarak yayınlıyor. aşağı yukarı her ayın 10'unda, yani işte diyelim ki 10 Ocak'ta şimdi yayınladı, bir sonrakini 10 Şubat'ta yayınlayacak ve burada iş gücü istatistikleri olarak geçiyor. 2021 Ocak ayından itibaren de, yani neredeyse bir yıl
bir
oldu.
Bir yıllık süreçte.
Bu hane halkı iş gücü araştırmasını Avrupa Birliği ülkeleriyle eş zamanlı bir biçimde ILO var biliyorsunuz, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma istatistikçileri konferansında aldığı kararlara ve ilgili Avrupa Birliği tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. Dolayısıyla bu şu anda açıklanan rakamlar hem Çalışma İstatistikçileri Konferansı hem ILO'nun öngördüğü bir biçimde yeni düzenlemeler üzerinden hesaplanarak yayınlanıyor. Burada tabii iş gücü piyasasındaki gelişmeleri hem daha iyi takip edebilmek, hem yine istihdam ve işsizliğe ilişkin tamamlayıcı bir takım tablolar, göstergelerle bu verileri desteklemek amacıyla yayınlanıyor. Yine Avrupa Birliği İstatistik Ofisi var, Eurostat. Onun da yayınlanmakta olduğu bu tamamlayıcı, biraz önce bahsettiğimiz göstergelere de bültende yer veriyor. Yani şu anda Türkiye'nin yayınlamış olduğu bu iş gücü istatistikleri hem Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından hem ILO tarafından akredite edilmiş anlamına da geliyor bir anlamda bu. Aylık yayınlanıyor ama Sezin Hanım, 3 aylık hareketli ortalamalar aylık yayınlanıyor. Yani şimdi ve geriden geliyor. 10 Ocak'ta yayınlanan veriler Kasım 2020 verileri ve 12 haftalık verileri kapsıyor. İşte Şubat'ta diyelim, 10 Şubat'ta yayınlanacak
Aralık'tan itibaren
Aralık verilerini içeriyor. Ama 3 aylık hareketli ortalamalar aylık yayınlanıyor.
Evet, anladım hocam. Şimdi peki bu yılki, daha doğrusu bu ayki verilere bakacak olursak, şimdi Kasım'dan itibaren o 3 aylık periyodu aslında öğrenmiş olacağız. Biz işsizliğe ilişkin hangi sonuçlar var bu yayınlanan istatistiklerde?
Şimdi öncelikle tabii bir işsizlik oranını veriyorlar, istihdam oranlarını veriyorlar. Burada da Sezin Hanım, bir kere genel işsizlik oranı, genç işsizlik oranı var ve mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranları da var. Yani bu mevsim etkisi şöyle oluyor, diyelim ki yaz dönemlerinde biliyorsunuz turizm sektöründe daha yaygın tabii bir çalışma oluyor. Dolayısıyla bu verileri yayınlarken de o mevsim etkisinden arındırılmış veriler olarak yayınlıyorlar.
Evet, yoksa doğru bir sonuç çıkmaz değil mi? Hani o mevsimsel duruma göre daha çok çalışan gözükebilir.
Doğru. Yani gerçekçi analizler yapabilmek için bu tür etkilerden arındırılmış olması gerekiyor. Zaten hem Avrupa Birliği İstatistik Ofisi hem ILO bu anlamda, onların temel yaklaşımları da böyle olduğu için biz de yayınlanan verileri önce mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, işte mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı olarak yayınlıyoruz. Yine genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ne? O şekilde yayınlanıyor. Burada bu tablolara baktığımızda Türkiye'de işsizlik oranı %11.2 seviyesinde gerçekleşti Kasım 2020 verilerine göre. Bu tabii mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı. Normal işsizlik oranı ise %10.9. Dikkat ederseniz 0.3 puan da fazla. Demek ki mevsim etkisi normal işsizliği biraz daha artıran bir etki olarak burada değerlendirildiği için %11.2 Türkiye'deki işsizlik oranı. Birazdan belki ayrıntılarına gelebiliriz ama hemen mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranını da söyleyelim. %52.5, burada 0.4 puanlık bir artış söz konusu. İşsizlik de oranı değişmiyor. %11.2 idi bir ay önceye göre. 39 bin kişi artmasına rağmen oran aynı kaldı. Nedeni de iş gücüne katılma oranı arttığı için. Hı hı. Yani o iş gücüne katılma oranı daha fazla arttığı için oransal olarak rakamlar işsizlik oranı %11.2, iş gücüne katılma oranı da %52.5 olarak gerçekleşti.
Evet, bu genç nüfus için mi yoksa toplam nüfus için bir...
Bu genel işsizlik oranıydı Sezin Hanım. Biraz önce söylediğimiz. Tabii genç işsizlik daha farklı. Genelde dünyada da işte Avrupa ülkelerinde de başka yerlerde de genç işsizlik oranı mevcut işsizliğin yaklaşık olarak iki katı olarak çıkıyor. Çünkü genç nüfusun önemli bir bölümü hala eğitim hayatı içerisinde olduğu
tabii
için.
Kaç yaş grubunu kapsıyor bu genç nüfus dediğimiz?
Evet, bu önemli bir soru Sezin Hanım. Çünkü gençten neyi kastettiğimiz de önemli. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz yani iş gücü istatistiklerinin temel varsayımlarını ya da hesaplama yöntemleri belirleyenlerin de ortaya koyduğu gibi 15 ile 24 yaş grubunu kapsıyor genç nüfus. Yani 25 yaşındaysa birisi bu normal yetişkin nüfus içerisinde
o
sayılıyor.
O genele dahil oluyor o zaman.
Evet, ama 15-24 yaş seviyesinde olanlar genç nüfus içinde belirleniyor. Az önce söylediğimiz gibi yani bu yaş grubu aynı zamanda Türkiye'de eğitimin içerisinde olan üniversitelerde okunan bir dönem olduğu için de genel işsizlik oranının neredeyse iki katı. O oranı da hemen söyleyelim isterseniz. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da %22.3. Yani normal işsizlik %11.2, genç işsizlikte bu oran %22.3'e çıkıyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi genel olarak genç işsizlik oranı mevcudun yaklaşık olarak iki katı diyebiliriz.
Evet, peki TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü istatistiklerinde en ilgi çekici olan sonuçları sorsak neler söylersiniz hocam?
Burada tabii Sezin Hanım işsizlik meselesi bütün ülkelerin aslında mücadele ettiği, azaltmaya gayret ettiği
tabii, muhakkak.
Bir sorun. Türkiye'de de yıllardır hem değişik politikalarla işsizliği azaltmak, istihdamı artırmak üzerine çalışmalar yapılıyor. Özellikle de genç nüfusta yani Türkiye'de her ne kadar ilerleyen dönemde Türkiye'de artık genç nüfus olma özelliğini önümüzdeki 10 yıl 15 yıl içerisinde kaybedecek olsa da çünkü projeksiyonlar öyle gösteriyor. Şu anda genç bir nüfusa sahip ve gençlere iş bulma, onları iş gücü piyasalarında sürekli iş bulabilir hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Burada önemli bir veri olarak bu genç işsizlikte bir önceki aya göre %1.7'lik bir işsizlik oranında artış görünüyor. Yani bu genelde dikkat ederseniz işsizlik oranı aynı seviyede kalmışken genç işsizlikte bir önceki ayla kıyaslandığında 1.7 puanlık bir artış söz konusu. Ama bir önceki yıla göre yani 12 aya baktığımızda da genç işsizliğin %2.6 oranında düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu aylık verinin yükselmesinin bizim bu konuya daha fazla kafa yormamızı gerektiren bir husus olarak bunu ifade edebiliriz. Ama benim bu ayki iş gücü istatistiklerinde geçen ayda bir miktar böyleydi. En dikkat çekici noktanın istihdamdaki sağlanan artışın sanayi sektöründe çok fazla olması dikkat çekici bir özellik. Burada hani neyi kastettiğimizi isterseniz ifade
lütfen,
edelim.
Lütfen hocam.
Şöyle Sezin Hanım, mesela bir ülkedeki istihdam edilenlerin sayısı, mesela şu anda bizde toplam istihdam edilenlerin sayısı 29 milyon 855 bin kişi. Hı hı. Bunların 4 temel sektör var. Bu sektörde bu 29 milyon 855 binin hangi sektörde ne kadar istihdam edildiğini ne dair de veriler yayınlanıyor. Burada 4 temel sektör olarak tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörü var. Bu 4 temel sektör. Hı hı. Ve bunların dağılımı da Yani hangi sektörde ne kadar bu ay istihdam sağlanmış diye baktığımızda mesela Kasım 2021 verisi, yani son veri olduğunu tekrar ifade edelim. 228 bin ilave istihdam sağlanmış bir önceki aya göre. Hı hı. Burada 49 bini tarım sektöründe, 73 bini sanayi sektöründe, 10 bini inşaat sektöründe, 96 bini de hizmetler sektöründe. Yani bu toplam 228 bin yeni istihdamın 3'te 1'i sanayi sektöründe sağlanmış. Oysa sanayi sektörü genellikle Türkiye'de istihdamın 5'te 1'i oranında olması gerekir. Dolayısıyla
bu ay artış
ortalamanın,
var. Evet.
Evet, ortalamanın çok üzerinde bir artış söz konusu. Yani diyelim ki normal sektörel istihdamın dağılımında bu 228 bin %20'si olması gerekirken, yani 45 bin olması gerekirken, hı hı, 73 bin kişi sanayi sektöründe istihdam edilmiş. Bu niye önemli Sezin Hanım? Sanayi sektöründeki istihdam gerçekten önemli.
Sanayileştiğimizi ve geliştiğimizi gösteriyor aslında,
tabii,
değil mi hocam?
Üretimdeki, evet, sanayi payının artması, istihdam içindeki bu sanayi payının artıyor olması ülkemizin geleceği açısından, tabii, iş gücü piyasalarının geleceği açısından da ümit verici bir rakam ortaya çıkıyor.
Evet.
Daha da önemlisi Sezin Hanım, bir önceki yıla göre oluşturulan toplam istihdam 2 milyon 700 bin. Bu da büyük bir rakam. Yani Türkiye bir yıl içerisinde biliyorsunuz salgının etkileri vardı. İşte işsizlik belki artmıştı. O dönemde çarklar durmuştu. Ama bir yıl içerisinde 2 milyon 701 bin yeni istihdam sağlandı. Ve yine bunun 817 bini sanayi sektöründe. Ya
evet,
burada da benzer bir şekilde neredeyse bir yılda sağlanan istihdamın 1/3'ünün sanayi sektöründe olması da yine biraz önce söylediğimiz gerekçelerle ülkemizde sanayi sektörünün geleceği, iş gücü piyasalarının geleceği ve ekonomimizin özellikle ihracat odaklı bir sektör, sanayi sektörü aynı zamanda, onun geleceği açısından da ümit verici bir veri olarak karşımızda duruyor.
Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Son bir dakika içindeyiz. Gelecekten bahsettik madem. Gelecek hakkında düşüncelerinizi alalım, özellikle iş gücü piyasalarımızda son bir dakikamız içinde.
Burada Sezin Hanım, Türkiye'nin hem genel işsizlik meselesi, istihdam politikaları, hem de genç işsizlik ve genç işsizliği önlemeye yönelik politikalarını karşı çok kafa yormalıyız. Bu konuda gelişen sektörler, mesela insansız hava araçları, savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörü gibi dijitalleşme, teknoloji alanlarında özellikle yeni alanlar açmalıyız ki hem ekonomiye önemli katkılar sağlayalım, hem buradan yeni istihdam alanları oluşturalım. Türkiye'nin şu anda gittiği rota, özellikle bu bahsettiğiniz alanlarda olumlu bir rota, hı hı, bu ivmeyi artırarak devam ettirmeliyiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız Çalışanların Dünyası köşemizde telefon hattımızdaydı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜİK iş gücü istatistikleri üzerinden Türkiye'de iş gücü piyasaları üzerine değerlendirmelerini aldı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Ve Güne Bakan'ın bugün de sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.